Ayrım 23, Yaratılış, Eduardo Galeano, sayfa 255. 1637, Mystic Kalesi. Pequot Kızılderililerinin katliamına ilişkin Connecticutlı Puritan John Underhill'in vasiyetnamesinden alıntı. Geldiğimizin hiç farkında değillerdi. Kaleye yaklaşırken kendimizi Tanrı'ya emanet edip böylesine güç bir girişim için yardımını diledik. Tanrı'nın hikmetine bakın ki silahlarını kullanmakta onca acemi askerler öyle güzel bir salvo ateşi açtılar ki sanki hem kibrite hem çakmak taşına Tanrı'nın parmağı dokunmuştu. Bu salvo ateşi gün doğarken açıldığından, onların da çoğu uykuda olduğundan büyük bir korku yarattı. Çok acı feryatlar koptu. Hatta Tanrı insanların yüreklerini bu hizmete hazırlamamış olsaydı, bu feryat yüreklerde onlara karşı bir acıma bile uyandırabilirdi. Ama adamların hepsi acıma duygusundan yoksun olduğu için nasıl kendi yurttaşlarımızın kanını döktüklerini, onlara nasıl vahşice davrandıklarını, yaklaşık 30 kişiyi son ferdine kadar nasıl öldürdüklerini düşünerek hiç yumuşamadan işe giriştiler. Kılıçlarımız sağ elimizde, karabina ya da tüfekler sol elimizde kaleye yaklaştık. Kalenin içinde pek çoğu yandı, kimileri dışarı çıkartıldı. Bunları askerlerimiz kılıçlarının ucuyla karşılayıp hallettiler. Erkek, kadın, çocuk hepsi yere düştü. Bizden kurtulanlar arkamızdaki Kızılderililerin eline düştü. Kendi bildirdiklerine göre bu kalede 400 can varmış. Elimizden kurtulanların sayısı 5'i aşmaz. Hiç savaşa gitmemiş genç askerler için etkileyici ve acıydı bu kanlı manzara. Bu kadar adamı yerde can çekişirken görmek, öylesine çok adam vardı ki kimi yerlerde geçmek olanaksızdı neredeyse. Niye bu kadar öfkeliydiniz diye sorulabilir. Böyle diyenler de oldu. Hristiyanlarda daha çok sevecenlik ve acıma olmamalı mı? Ama ben size Davut'un savaşını anımsatacağım. Bir halk kan dökmekte bu kadar ileri giderse, Tanrı'ya ve insanlığa karşı günah işlerse, bu günaha herkes katılırsa, o zaman o Hristiyan'ın insanlara saygısı yoktur. Onları ezer, keser, kılıçtan geçirir, olabilecek en korkunç ölümlere gönderir. Kutsal kitap kimi kez kadın ve çocukların ebeveynleriyle birlikte yok olmaları gerektiğini buyurur. Bazen durum değişir ama şimdi bunu tartışmayacağız. Tanrı'nın kelamı yeterince aydınlatıyor yaptıklarımızı. 1639 Lima, Martin de Porres. Santo Domingo Kilisesi'nde ölüm çanları çalıyor. Martin de Porres mum ışığında soğuk terden sırılsıklam olmuş halde çok aziz Meryem'in, bakire ve şehit azize Katarina'nın yardımıyla şeytanla epey savaştıktan sonra ruhunu teslim etti. Yatağında yastık yerine bir taş, yanında bir kuru kafayla ölürken Lima genel valisi diz çöküp elini öpüyor. Kendisine cennette küçük bir yer sağlanması için himmetini diliyordu. Martin de Porres siyah bir köle ile onun katıksız İspanyol soyundan gelen bir bey olan efendisinden doğdu. Efendi kadını gebe bırakırken onu bir nesne olarak kullanmaktan çok herkesin Tanrı karşısında eşit olduğu yolundaki Hristiyan ilkesini uyguluyordu yatakta. Martin 15 yaşında bir Dominikan manastırına verildi. İşlerini ve mucizelerini burada gerçekleştirdi. Melez bir zenci olduğundan hiç papaz rütbesi alamadı ama her gün süpürgesine sevgiyle sarılarak odaları, hücreleri, reviri, kiliseyi süpürdü. Tıraş bıçağı elde manastırın 200 rahibini tıraş etti, hastalara baktı, biberiye kokan temiz çamaşırları dağıttı. Manastırın para sıkıntısı çektiğini duyduğunda baş rahibi görmeye gitti. Ave Maria, gratia plena. Sayın rahip, bu melez köpeği satmalı diye önerdi. Sokaktaki yaralı dilencileri yatağına yatırıp bütün gece dizlerinin üzerinde dua etti. Doğaüstü bir ışık onu kar gibi beyazlaştırdı. Gece yarısı kutsal bir meteor gibi uçarak hücresinin yalnızlığına gitmek üzere manastırın ortasından geçerken yüzünden ak alevler çıkardı. Kapısına kilit asılı kapılardan yürüyüp geçiyor, kimi zaman yerden yukarıda havada diz çökerek dua ediyordu. Koro yerine çıkarken ellerinde ışık tutan melekler eşlik ediyordu kendisine. Lima'dan ayrılmadan önce Cezayir'deki tutukluları avuttu. Filipinler, Çin ve Japonya'daki ruhları kurtardı. Hücresinden kıpırdamadan dua çanını çalardı. Kara horoz kanı ve kara kurbağa tozuna batırılmış bezler, annesinden öğrendiği cin kaçırma duaları ile can çekişenleri iyileştirdi. Parmağının bir dokunuşuyla diş ağrılarını kesip açık yaraların kapanmasını sağlar, kahverengi şekeri beyaz yapar, bir bakışıyla yangın söndürürdü. Piskopos izin almadan bu kadar çok mucize yapmasını yasaklamak zorunda kaldı. Sabah ibadetinden sonra soyunur, sırtını öküz sinirinden yapılma iri düğümlü bir kırbaçla kamçılar, kan çıkarırken de aşağılık melez köpeği, daha ne kadar sürecek bu günahkar yaşamın diye bağırırdı. Katolik kilisesinin zambak beyazı azizler takvimine eklenen ilk kara dirili olarak yalvaran yaşlı gözlerle hep bağış dileyerek geçip gitti bu dünyadan. 1639 San Miguel de Tucuman. Tucuman piskoposunu Lima'daki Engizisyon mahkemesine ihbar eden mektuptan alıntı. Böyle kutsal bir mahkemeye başvurunun gerektirdiği içtenlik ve doğru sözlülükle kutsal Katolik inancımıza göre kendisiyle ilgili son derece kuşkulu şeyler duyduğum, bütün piskoposluk bölgesinde dedikodusu yapılan saygıdeğer Tucuman piskoposu Don Fer Melkor Maldonado de Saavedra'yı ihbar ediyorum. Şöyle ki, Salta'da kiliseye kabul törenleri sırasında gelen güzel bir genç kıza saygıdeğer hanıma yaraşan kilisenin onu kabulü değil kucaklamasıdır dediği. Geçtiğimiz 1638 yılında da Cordoba'da bir başka kız birçok başka insanın huzurunda geldiği zaman piskoposun cübbesini kaldırarak ona çık dışarı seni aşağıdan değil yukarıdan kabul etmeliyim dediği, bunlardan birincisiyle gayrimeşru ilişkisinin herkesçe bilindiği. 1639 Potosi, bir iş adamının vasiyeti. Perdelerin arasından noterin burnu uzanıyor. Yatak odası bal mumu ve ölüm kokuyor. Tek mumun ışığında can çekişen adamın derisinin altından kafatası görülüyor. Sen ne bekliyorsun? Seni gide akbaba. İş adamı gözlerini açmıyor ama sesi titrek değil. Gölge bile ben tartıştık ve karar verdik diyor. Sonra içini çekiyor. Sonra notere buyuruyor. Ne bir şey ekleyecek ne bir şey çıkaracaksın anladın mı? Sana 200 pezoyu kuş olarak ödeyeceğim. Böylece onların tüyleriyle ayrıca yazı yazarken kullandığın tüylerle cehenneme uçabilirsin. Dinliyor musun? Of yaşadığım her gün ödünç benim. Her gün bana daha pahalıya mal oluyor. Yaz hadi acele et be adam. Bıraktığım gümüşün dörtte biriyle Potosi'nin soyluları ve ayak takımı her gün benim anıma orada saygılarını sunsunlar diye köprü alanında büyük bir hela yapılmasını buyuruyorum. Külçe altın ve sikkelerimin ikinci dörtte biri bu evimin avlusuna gömülsün. Bu gömüyü korumak için de giriş kapısında zincirlerle bağlı kendilerine bol yemek verilen en yırtıcısından dört köpek beslensin. Dili dolaşmıyor, soluk almadan devam ediyor. Servetimin bir başka çeyreğiyle en nefis yemekler pişirilsin, gümüş tabaklarıma konulsun, kilerimde ne kalmışsa hepsiyle birlikte bir çukura doldurulsun. Çünkü kurtların bunları patlayıncaya kadar yemelerini istiyorum, tıpkı beni yiyecekleri gibi. Ayrıca, işaret parmağını sallıyor, beyaz duvarın üzerine sopa gibi bir gölge düşüyor. Ayrıca kimsenin cenazeme katılmamasını, şu anda Potosi'de bulunan bütün eşeklerin servetimin geri kalanıyla alınacak en süslü giysiler, en iyi takılarla donanmış olarak cenazeme eşlik etmesini buyuruyorum. Kızılderililer diyor ki, toprağın sahibi mi var? Nasıl oluyor bu? Nasıl satılacak? Nasıl alınacak? Ne olmuş bize ait değilse? Biz ondan geldik, biz onun çocuklarıyız. Her zaman, her zaman böyle olmuştur. Toprak canlıdır. Kurtları beslediği gibi bizi de besler. Kemiği, kanı vardır, sütü vardır, bizi emzirir. Saçı, otu, samanı, ağacı vardır. Nasıl patates doğuracağını bilir. Ev doğurur, insan doğurur. O bize bakar, biz de ona. Çiğ çay içer, davetimizi kabul eder. Biz onun çocuklarıyız. Nasıl satılacak? Nasıl alınacak? 1640 São Salvador de Bahia, Vieira. Ağız kıvılcımlar saçarak fırlatıyor top ateşi kadar öldürücü sözcükleri. Brezilya'daki en tehlikeli hatip Bahia'da yetişen, ruhuna kadar Bahiyalı bir Portekizli rahip. Bu toprakları Hollandalılar işgal ettiler. Cizvit Antonio Vieira sömürgenin kibar beylerine soruyor. Kızılderililer bize ne kadar koyu renkli geliyorsa biz de Hollandalılara öyle gelmiyor muyuz? Sözcüklerin efendisi kürsüden toprağın ve halkın efendilerini paylıyor. Güneşten uzakta doğmam beni bey, güneşe daha yakında doğmak ötekileri köle yapar mı? İnsanlar için bundan daha büyük anlayışsızlık, bundan daha büyük bir değerlendirme hatası olamaz. Brezilya'nın en eski kilisesi olan Küçük Ayuda Kilisesi'nde Antonio Vieira Hollandalı işgalcilere yardım ettiği için Tanrı'yı da suçluyor. Günahkarlar bizleriz, Tanrım, ama bugün pişmanlık getirmesi gereken sensin. 1641 Lima, Avila. Binlerce kızılderiliği sorguya çekti. Sapkın olmayan birine bile rastlamadı. Putları, tapınakları yıktı, mumyaları yaktı, kafaları tıraş etti. Kırbaçla sırtların derisini yüzdü. Onun geçişiyle Hristiyan dininin rüzgarı Peru'yu arındırdı. Rahip Francisco de Avila 75 yaşına ulaştığında güçten düştüğünü fark etti. Yarı sağır, giysileri bile canını yakıyor. Çocukluğundan beri istediği şeyi elde etmeden dünyayı bırakıp gitmemeye karar veriyor. Bu nedenle Cizvitlere katılmak için başvuruyor. Olmaz diyor Cizvitlerin bölgedeki sorumlusu Antonio Vasquez. Olmaz, çünkü okumuş bir adam ve büyük bir dil bilimci olduğunu iddia etmesine karşın Francisco de Avila kızılderili melez olduğunu saklayamıyor. 1641 Emborore, misyonerler. San Pablo bölgesinden Memluklar geliyor. Paraguay'ın bir ucundan ötekine kadar davulların eşliğinde, bayrakları havada, askeri düzen içinde savaşın gök gürültüsü, savaşın rüzgarı gibi ilerliyor bu kızılderili avcılar, bu toprak yiyiciler. Yakalayıp Brezilya çiftliklerine köle olarak satacakları kızılderililer için boyunluklu uzun ipler taşıyorlar. Memluklar ya da Bandeirante'ler yıllardır Cizvitlerin karargahlarını yakıp yıkıyorlar. Guayra'daki 13 karargahtan geriye taş ve kömürden başka bir şey kalmadı. Göç sonucu ırmağın aşağısında Parana'da yeni İncil toplulukları ortaya çıktı ama saldırılar durmuyor. Yılan o karargahlarda bütün kuşları bir arada ve besili durumda buluyor. Kendilerine çalışmanın ve saflığın öğretildiği, silahsız yakalanması kolay binlerce kızılderili. Guaraniler rahiplerin rehberliğinde özel mülkiyet, para ya da ölüm cezası, bolluk ya da yokluk olmadan düzenli bir ortak yaşam sürdürüyor. Flüt müziği eşliğinde şarkılar söyleyerek çalışmaya gidiyorlar topluca. Onların şeker kamışından yapılmış okları, çocukları ikiye keserek kılıçlarının keskinliğini deneyen parçalanmış cübbeleri, köle kervanlarını ganimet olarak alıp götüren memlukların çakmaklı tüfekleri karşısında çaresiz. Ama bu kez işgalcileri bir sürpriz bekliyor. Bu sınır bölgelerinin güçsüzlüğünden ürken İspanya kralı, Guaranilere ateşli silahlar dağıtılmasını buyurdu. Memluklar bozgun halinde kaçışıyorlar. Evlerden sorguç biçimli dumanlar, Tanrı'ya şükran şarkıları yükseliyor. Kundaklamadan değil, bacadan çıkan duman, zaferi kutluyorlar. 1641 Madrid, tarihe karşı ilksizlik ve sonsuzluk. Olivares dükü yumruklarını ısırıp küfrediyor ağzının içinde. Sarayda 20 yıllık entrikalardan sonra pek çok şeyin denetimini eline geçirmiş durumda. Ama Tanrı ayağını daha sağlam basıyor. Kastilya düzlüklerine öylesine sevindirecek olan Tagus ve Manzanares ırmaklarının yataklarını değiştirme projesini İlahiyatçılar Kurulu kısa süre önce geri çevirdi. Irmaklar Tanrı'nın onları yarattığı gibi kalacak. Carducci ve Martelli adlı mühendislerin planları da arşivlere gömülecek. Fransa'da Akdeniz'i Garonne Vadisi'ne bağlayacak olan Büyük Languedoc kanalının yakında açılacağı duyuruluyor. Bu arada Amerika'yı ele geçirmiş olan bu İspanya'da ilahiyatçılar kurulu kim bilir hangi bilinmez nedenlerle onun kusurlu olmasını istediği şeyi değiştirmeye kalkışanın ilahi takdire karşı günah işlediğine karar veriyor. Tanrı ırmakların deniz taşımacılığına elverişli olmasını dileseydi onları deniz taşımacılığına elverişli yaratırdı. 1644 Jamestown Ope Chancanog. Bir İngiliz askeri Reis Open Hunt Canog'u sırtından vurmadan önce reis kendi kendine soruyor. Nerede adamlarımın görünmez koruyucusu? Gölgemi kim çaldı? 100 yaşında yenildi. Savaş alanına tahtrevanla gelmişti. 80 yılı aşkın bir süre önce Amiral Pedro Menendez de Aviles onu alıp Kadiz'e götürdü. İkinci Felipe'ye takdim etti. İşte Florida'dan gerçek bir Kızılderili prensi. Ona pantolon yelek giydirdiler, kolalı ve kırmalı bir boyunluk taktılar. Sevilla'daki bir Dominikan manastırında Kastilya'nın dilini ve dinini öğrettiler. Sonra Meksiko'da genel vali ona adını verdi ve Ope Chancanog Luis de Velasco oldu. Daha sonra atalarının ülkesine Cizvitlerin tercümanı ve kılavuzu olarak döndü. Halkı onun ölüler ülkesinden döndüğünü sandı. Hristiyanlık vaaz etti, sonra da onların verdiği giysileri çıkarttı. Cizvitlerin boğazlarını kesip eski adına döndü. O zamandan beri çok öldürdü, çok gördü. İngilizlerin ruhu bakire bir kraliçenin anısına Virginia olarak vaftiz ettikleri bu yörede alevlerin köyleri, tarlaları silip süpürüşünü, kardeşlerinin en yüksek parayı veren alıcıya satılışını gördü. Dipnot Virginia bakire demek. Çiçek hastalığının kırdığı insanları, köreleştirici tütünün yuttuğu toprakları gördü. Buradaki 28 topluluktan 17'sinin haritadan silinişini, diğerlerine ya göçmenlik ya da savaş seçeneğinin dayatılışını gördü. 1607 yılının serin bir sabahında Chesapeake körfezine gelen İngiliz denizcileri 30 bin Kızılderili karşılamıştı. Bunların 3000'i hayatta. 1645 Quito, Mariana de Jesus. Kent için felaketler yılı. Her kapıda siyah bir çelenk asılı. Görünmez kızamık ve difteri orduları kenti işgal etti, kırıp geçiriyor. Şafaktan hemen sonra gece bastırdı. Karların kralı Pichincha yanardağı patladı. Tarlaları lava ve ateşe boğdu, kenti de bir kül kasırgası silip süpürdü. Günahkarlar, günahkarlar! Yanardağ gibi Peder Alonso de Rojas da ağzından alevler saçıyor. Cizvit kilisesinin bu altından kilisenin parıldayan kürsüsünde Peder Alonso bağırıp çığırıp ağlarken yankılanan göğsüne vuruyor. Hizmetkarının bu en alçak gönüllüsünün kendini feda etmesini kabul et Tanrım. İzin ver Quito'nun günahlarının kefareti benim kanım ve etim olsun. O anda kürsünün altında genç bir kadın ayağa kalkıyor ve sakince ben diyor. Kiliseyi doldurup taşıran kalabalığın önünde Mariana seçilmiş kişinin kendisi olduğunu duyuruyor. Tanrı'nın öfkesini o yatıştıracak, kentinin hak ettiği bütün cezaları o üstlenecek. Mariana hiç mutluluk oyunu oynamadı, mutlu olduğunu düşlemedi, 4 saatten fazla uyumadı. Tek bir kez bir erkeğin eli eline değdiğinde bir hafta ateşler içinde hasta yattı. Çocukken Tanrı'nın gelini olmaya karar verip sevgisini ona yöneltti. Manastırda değil sokaklarda ve tarlalarda, manastırın sakin ortamında iş işleyip şekerleme ve pelte yaparak değil, dikenlerin taşların üzerine diz çöküp dua ederek, yoksula ekmek, hastaya deva, kutsal yasayı bilmemenin karanlığı içindekilere ışık arayarak. Mariana ara sıra yağmurun sesi ya da ateşin çıtırtısına kulak verir gibi oluyor. Ama Tanrı'nın gök gürültüsü hep daha baskın çıkıyor. Yılan sakallı, şimşek gözlü, onu denemek için düşlerinde çıplak görünen o öfkeli Tanrı. Mariana eve dönüyor, yatağına uzanıyor, herkesin yerine ölmeye hazırlanıyor. Tanrı'dan kendisini bağışlamasını diliyor. Başı dönüp unutuncaya kadar yemesi için bedenini, içmesi için kanını ve gözyaşlarını sunuyor ona. Böylece veba bitecek, yanardağ yatışacak, yerin titremesi duracak. 23. ayrımın sonu, sayfa 264.